Ayrım 15.
Evet, yalnızdırlar ama onların da sevgiye ihtiyaçları vardır. Bütün kurumlarda olduğu gibi orada da insanlar birbirlerini sevmezler. Hatta birçoğu birbiriyle konuşmaz, çok bencil, buruk ve saldırgandırlar. Çözüm? Onlara sevecekleri bir şey verin. Peki nedir bu? Çok basit. Haftada bir gün, birkaç saat için bu insanlara sevip okşayacakları kediler, köpekler getiren bir kuruluş vardır. Hayvanlar seyyar bir kerhane gibi bir huzur evinden ötekine, bir yaşlıdan bir başkasına taşınır durur. Sizi ya da beni sevip okşanmak üzere evden eve gezdirdiklerini düşünebiliyor musunuz? Ve bu iş sevgi ve sevecenlik adına yapılıyor. İnsanlık adına yapılıyor. Özellikle insanlık adına, çünkü insanlık sözcüğün açıkça ifade ettiği gibi yalnızca insanlarla ilgili. İnsanlık başka yaşam biçimleriyle ilgilenmez. Burada amaç yine aracı haklı kılıyor. İnsanlık uğruna öteki yaşam biçimlerinin hiçbirine ne saygı duyuyor ne de ilgi gösteriyoruz. Bugün yeryüzünde yaşamla barış içinde olmadığımız gerçeğinin bilincine varmadıkça yeryüzünde barış ve huzura kavuşabilmemiz olanaksız. Dünyadaki tüm öteki türlere karşı totaliter bir egemenlik ve yıkım savaşına girişmiş durumdayız. Nefes aldığımızın ne denli bilincindeysek totaliterliğimizin de o kadar bilincindeyiz işte. 11. Evrim sona ermiş değil. Doğal ayıklanma, mutasyonlar ve belki de bilincinde olmadığımız başka süreçler yoluyla sonsuza dek sürüp gidiyor. Homo sapiens'i evrim hiyerarşisinin tepesine oturtmak, bizatihi evrimin doğasına, evrim sürecine ve evrim tanımının kendisine ters düşmektedir. Çevreye daha fazla uyum sağlama yetisine sahip yeni bir türün evrimleşmeyeceğini kim söyleyebilir? Öylesine etnosantrik, tür merkezci bir evrim teorimiz var ki bu teoriye göre evrim bizimle son buluyor. Sanki evrimin bir amacı varmış ve nihai amacı da insan türünün yaratılmasıymış gibi. Yaratılış sona ermiş değil, evren sonsuz biçimde kozmosun karanlığına, sonsuza doğru genişliyor. Bitimli evren bitimsizliğe doğru genişliyor. Ne oluyor peki? Belki de evren kendi üzerine yıkılacak ve ondan sonra yeniden başlayacak. Evrimleşen nedir? En ufak fikrimiz yok. Gelecek açısından bakıldığında insan evrim süreci içinde belki de bambaşka bir yere sahip olabileceği gibi evrimi tamamen farklı bir paradigma içinde de düşünebilir pekala. Asıl müthiş olan ortaya çıkan türler değil, yaratılış ve evrim süreçlerinin kendisi. Türler gelir geçer. Bir zamanlar var olan türlerin %90'ı bugün artık ortadan kalkmış durumda. Ama süreç devam ediyor, yaşam sürüyor. Biz kendi bireysel yaşantımızın akışı ve hayatımızın ardından neler olabileceği konusunda hala çok ilkel bir düzeyde kafa yorabiliyoruz. Başka bir bilinç düzeyinde türlerin yaşamı bağlamında ya da evren bağlamında düşünülebilecek olsak, bireysel açıdan kendi gözümüzden düşmekle birlikte hayat ve evrenle daha bir bütünleşmiş olurduk. Şöyle bir düşünelim, tıpkı bizim doğuşumuz gibi Güneş sistemi de daha 4,5 milyar yıl önce doğmuştu. Yine düşünelim, belki de Güneş bundan yalnızca 2 milyar yıl sonra kararıp ölürken Dünya ve Venüs gezegenleri de Güneş'e çarpıp yok olacaklar. Durmadan, sonsuza dek sürüp giden bir sürecin parçasıyız biz. Zaman içinde donmuş evrimin ya da yaratılışın son noktası değiliz. Bir gelişimiz olduğu gibi bir gidişimiz de olacak. Biz bir sonuç değiliz, bir son da değiliz. Daha görkemli, daha güçlü, daha güzel bir hedefe doğru yükselmiyoruz. Bir amacımız yok. Önceden belirlenmiş bir kaderin parçası değiliz. Durup dinlenmeksizin değişen bir sürecin parçasıyız yalnızca. Ölümsüzlük diye bir şey yok. Ne bireyin ölümsüzlüğü var, ne türlerin, ne yeryüzünün, ne güneşin, ne güneş sisteminin, ne de galaksilerin. Her şeyin bir birleşme süreci, görünürde bir başlangıcı ve şekillenme aşaması var. Sonra ortadan kayboluyorlar. Ebediyen değişen, ebediyen birbirlerini etkileyen bir süreç içinde yeni biçimler alarak bir başka yerde ortaya çıkıyorlar. 12. Ölümsüzlük ve insanın merkezi konumu hakkındaki kavramlarımıza ilişkin olarak zihinlerimizde kendi üstünlüğümüzü empoze ettiğimiz ölçüde yaşamı ve yaşam dışını görmekten ve anlamaktan uzaklaşıyoruz. Yaşamı kavrayabilmek için önce yaşam dışını değerlendirmemiz gerekir. parlak evrenin, kozmosun ve semanın sonsuz karanlığı içinde yüzüp duran minicik bir ışık zerreciği olduğunu bilincimiz almıyor. Bilincimiz, insanın evrendeki konumu ile başlayacak ve insanı piramidin en tepesine yerleştirecek şekilde düzenlenmiş. Daha birkaç yüzyıl önce Kopernik devriminin gerçekleşmesine dek dünyanın evrenin merkezinde bulunduğunu, güneşin ve bütün yıldızların dünya çevresinde döndüğünü düşünüyor ve buna kuvvetle inanıyorduk. Şimdi bunu saçma buluyor, cehaletimize ve kilisenin bilim karşıtı geleneğine veriyoruz. Cehaletimizden toplumsal yapıyı sorumlu tutuyoruz. Kendimizi suçlamak aklımızın köşesinden geçmiyor. Özellikle belirgin özelliğimizin kendimizi önemsemek ve kendimize tapınmak olduğu gerçeğini görmezden geliyoruz. Tabii bu kendini beğenmişliğimizin altında bir tür olarak kendimize duyduğumuz güvensizlik yatıyor. İnceleme, gözlemleme, soru sorma ve hatta güneş ve ay tutulması ya da Halley kuyruklu yıldızının gelişi gibi bazı olayları önceden kestirebilme yeteneğimize karşın hiçbir şey hakkında hiçbir şey belli değil. Meraklıyız ama bilinmeyenden de müthiş korkuyoruz. Sonuç olarak da kurttan korkan bir koyun sürüsü gibi belli bir tür bilincinin bağlamı içinde bir araya kümeleniyoruz. Bilinmeyen hakkında belirli bazı sorulara kulaklarımızı tıkıyor, bu gibi soruları içe atıyor, bastırıyor ve kendi önemimizi tekrar tekrar vurgulayarak huzura kavuşuyoruz. Türümüze ilişkin bu megalomani korkudan kurtulma gücü veriyor bize. Bize verdiği yalancı güç hissiyle Homo sapiens'in aşağılık kompleksine kapılmasını önlüyor. Kendimizi daha yüksek bilinç düzeylerinin perspektifi içinde göremiyoruz. Homo sapiensler olarak biz birbirimizle bir duygu birliği içinde olamıyoruz. Öylesine kibirli, öylesine totaliteriz ki şu anda var olan türlerle eşit düzeyde olabileceğimizi ya da başka akıllı türler olabileceğini kabul etmiyoruz. Tıpkı siyah Afrikalının da gerçekten insan türünün bir üyesi olduğunu kabul etmeyi uzun süre reddeden beyaz Avrupalılar gibi. Kendimizi tapınağa oturtmuşuz. Kendimizi özgün, eşsiz, benzersiz bir şey olarak görüyoruz. Doğanın düzeninde kendimize birinci sırayı ayırmışız. Homo sapiens'e ayırdığımız bu birinci sıra birkaç yüzyıl öncesine dek dünyaya ayırdığımız yer kadar gülünç. Yadsınamaz fizik gerçeklerine dayanarak fiilen Kopernik devrimini yaptık. Ama aradan geçen 500 yıl içinde psikolojik devrimi yapamadık. Dünya görüşümüz bildiğimiz olgulara uymuyor hala. Artık dünyanın evrenin merkezi olmadığını bilmemize rağmen psikolojik olarak hala kendimizi evrenin merkezine koymakla direniyoruz. Kutsal kitaplarımız hala sadece insanın yaratılışını anlatıyor, dinlerimiz sadece Homo sapiens'in yeryüzündeki serüvenini ele alıyor. Gerçekte kozmos içindeki yerimizi kökünden değiştirmiş olan yeni olguların pekala farkında olmamıza rağmen psikolojik altyapımızı, bene ve ben olmayana ilişkin algılama biçimimizi, insanın bakışı ve yeri konusunda bundan 2000 küsur yıl önce hakim olan görüşe dayandırıyoruz. Tür bilincimiz gerçekliğe tekabül etmiyor. Klinik psikoloji terminolojisiyle konuşursak bu patolojik bir bilinç. Gerçeği görmeyi reddediyoruz. Ne var ki yeni gerçekliği biliyoruz aslında. Okullarda kuarkların varlığını, elektromanyetik enerjiyi, kuantum teorisini ve Heisenberg'in belirsizlik ilkesini tekrarlayıp duruyoruz. Bununla birlikte olgulara dayanan bilimsel dünyamız ve evren bilincimiz ile tür bilincimiz arasında çelişkili ama bağdaştırılabilir bir ikilem kurduğumuz görülüyor. Bu anlamda şizoid, ikiye bölünmüş bir kişiliğe sahip olduğumuz söylenebilir. Evrene güneş sisteminin yaşına ve benzer ilişkin olgulara papağan gibi tekrarlayıp duruyoruz. Bütün bunlar bir kulağımızdan girip öbür kulağımızdan çıkıyor. Yeni edinilen bilgiler kulaktan dolma, ezbere dayanıyor. Bize bir şey ifade etmiyor. Aramızdan kaç kişi Homo sapiens'in kendi türümüzün yaşını bilir? Kaçta kaçımız dünyanın ayın ve güneşin yaşını bilir? Oysa insanların doğum günlerini, evlilik yıl dönümlerine, ulusal bayram günlerine ne büyük önem veririz. Kendi törelerimize, ritüellerimize gösterdiğimiz abartılmış patolojik merakla asla unutmadığımız tarihler vardır. Örneğin Türkiye'de her yıl 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe ülkenin dört bir yanında düdükler öttürülür, sirenler çalar, bütün trafik durur, evlerindeki insanlar hazır ola geçip selam duruşunda bulunur, radyo susar, bir dakika süreyle her şey durur. 60 milyon insan Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de öldüğü anı tamı tamına anmak için her şeyi durdurur. Şimdi bu yalnızca Türklere özgü bir genetik kültürel bozukluk değil elbette. Dünyanın her tarafında kendimizi yüceltmek için bin bir zahmete katlanırız. Ya acı çeker, ya coşkuyla kutlar, ya da oruç tutarız. Tarihler, düşünce ve duygu paradigmamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Örneğin doğduğumuz günde ölme ihtimalimiz öteki günlere göre daha fazladır. Tarihler hatırlanmaz ve anılmazsa rezaletler ve felaketler çıkabilir. Kendi yaşantımıza, ülkemize ya da dinimize ilişkin önemli günleri ve tarihleri böylesine iyi bilirken, varlığımızın bizatihi özü ile bir şekilde ilgili olan tarihler hakkında öylesine az bilgimiz, bunlara öylesine az duygusal ya da bilişsel bağlılığımız var ki, kendimize tapınmamız evrende geçmişimizi ve bugünümüzü bastırıp yok etmemiz sonucu ortaya çıkıyor. Olgusal olarak bildiğimiz gerçekliğin hayat bilincine sahip değiliz. 13. Artık dinin de bilimin de üzerimizde eskisi kadar büyük bir etkisi yok. Her ikisi de günümüze hükmetmiyorlar artık. Yarını düşünmez olduk. Birbirimizle, kendimizle ve gezegenimizle olan ilişkilerimizin temelinde benden sonra tufan anlayışı yatıyor. Türümüz bir boşluğun, bir vakumun içinde görüyor kendisini. Başını kuma gömen deve kuşu gibi biz de tür merkezci bir dünya düzeni yarattık. Totalitarizmimiz, türümüzün abartılmasından, türümüzün kendisini her türlü güzelliğin ve yıkımın yaratıcısı olarak görme megalomanisinden kaynaklanıyor. Biz ne çoğunluğuz ne de kudretli ve evrende kozmos içinde bir sivrisinek kadar bile büyük olmayan bir toz zerreciği. Totaliteriz çünkü kendimizle kıyaslayabileceğimiz hiçbir şey görmüyoruz. Yeryüzünde ve evrende her şeyin üzerinde ve üstündeyiz. Zihnimizde geçmişe de günümüze de hükmediyoruz. Hatta geleceğe bile. Bilim kurgu, insanoğlunun öneminin rasyonalizasyonundan haklı ve doğru çıkarılmasından başka bir şey değil. Uzayın gizemini iyiliş edip kısırlaştırıyoruz, bu gizem içinde insanı tanrılaştırıyoruz. 20. yüzyıl sanatı evreni ele aldığı zaman son derece homosipens merkezci bir tavır gösteriyor. Bilim kurguda düşman ya da uzaydan gelen yabancı daima gizemli görünür. Onunla ilişkiye girerken bazı tehlikeleri göze almak gerekir. Sonunda da homosipens daima onu alt eder. Gizem açıklığa kavuşturulmuştur. 2001 A Space Odyssey, Solaris ya da Close Encounters of the Third Kind gibi filmler insanın kibrini kırabilecek, onu homosipens merkezciliğinden uzaklaştırılabilecek yeni kapılar açabilirdi. Oysa tam aksi istikamette ilerlemeyi sürdürdük. Bugün kendimiz hakkında sahip olduğumuz imaj yarına da hükmediyor. Kendi kendimize üstlendiğimiz bu üstünlük duygusuna zincirlenmiş olarak tüm varlıklara, her şeye ve zamana hükmediyoruz. Hükmedenleri hükmetmekten kurtaracak olan yine hükmedenlerdir. Önce kendimizi yarından kurtaralım. Belki de buna hep birlikte bilim kurguyla başlayabiliriz. Homo sapiens'in hükmetmediği bir geleceği düşlemekle başlayalım mı? Ne dersiniz? 18 Mart 1987 Marburg. Şu sihirli an. 17. Ben burada değilim. Orhan Pamuk. 1. O saniyeyi beklersiniz. Hayat boyu ulaşmak istediğiniz, hazırlandığınız o biricik anı. İnsanoğlu aya ayak basıyor. İnsan için küçük, insanlık için dev bir adım. Böyle diyor astronot ayak bastığı anda. Olimpiyatlarda altın madalya kazanıyorsunuz, tören yapılıyor, milli marş çalınırken gözleriniz doluyor. Sevişiyorsunuz, Venedik'i ilk kez görüyorsunuz. Ölümü hazırlayamazsınız, hayatı hazırlayamazsınız. Onlar öylesine olduğu gibi gelir. Hayattan bir anı soyutlayamazsınız. Hiçbir şey o ana bağlı olamaz. Her şey sürecin bir parçasıdır. Geçmişteki süreçlerden belirli anları koparıp geçmiş bir mutluluk ya da geçmiş bir korku vakası yaratmamız olanaksızdır. Geçmişte yaşanmış anların anılarına dayanarak yeniden kurulan bir şey hapishaneden farksızdır. Hayatı dışarıda tutan bir kaledir o. Belirli anların, görüntülerin, yüzlerin gelmesini bekleyerek geleceği kuramayız. Hepimiz belirsizce belirlenmiş bir sürecin parçasıyız. Sürüp gideriz. Kimi zaman akıp gideriz, kimi zaman akıntıya karşı kürek çekeriz. Kimi zaman direnir, boğuluruz. Kimi zaman yorgun düşer, çıkarız sudan. Boğulsak da suyun üstünde de kalsak önemi yok. Hepsi yaşam çünkü. Sudan çıkmak dışında. Çünkü sudan hiç çıkılmaz, kıyı diye bir şey yoktur. Tek kıyı intihar. O da yaşamın bir parçası mı? Bir anın dondurulması değil mi o da? Bütün o yaşam, geçmiş, şimdi ve gelecek, intihar eyleminin o bir tek anı içinde dondurulmuştur. Neden? O an abartılmaktadır da ondan. O an, hayatın belirlenmesinde totaliter bir etki yaratır da ondan. 2. Anlar yoktur. Zaman var mıdır? Sonsuza dek akıp giden yaşam vardır. Yaşam sürüp gider, gider, gider. Yaşam sürer. Biz de sürüp gideriz. Bir şeyler her zaman sürüp gitmiştir ve bir şeyler daima sürüp gidecektir. Anlar yaşamın akışını durdurur. Yaşamı durdurur. İnsan ormandaki kuşları işitmek için durup dinlememeli. Durup dinlemeden işitmeli okyanusun kükreyişini. Sevişin. Yorum yapmadan. Kayıt kuyut koymadan. O anın huzuruna kabul edilmeyi beklemeden öpüşün. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Anlar sizi durdurmasın. Anlar, zaman içinde geri götürür bizi. İçinde bulunduğumuz anı dondurarak geçmişe kaçarız. O anı şimdiye dondurarak geçmişin bir parçası haline geliriz. Zamanla birlikte akıp gidin, durmadan gidin. Bir sonraki anı beklemeyin. Bir sonraki an diye bir şey yok. Sonra diye bir şey yok. Akış sürer gider, her bir anla birlikte olun, her anla birlikte yaşayın. Hiçbir an olması gerektiği gibi değildir. Hiçbir an olmuş olabileceği gibi değildir. Hiçbir an olmuş olması gerektiği gibi değildir. Anları düzenleyemeyiz. Zamanı düzenleyemeyiz. Yaşamları düzenleyemeyiz. Ne kendi yaşamımızı ne de başkalarınınkini. İnsanı mutlu etmesi gereken bir an yoktur. İnsan mutlu bir an sipariş edemez ne geçmişten ne de gelecekten. Tragedya diye bir şey yoktur. Tragedya kavramımız totaliter beklenti ve siparişlerin sonucudur. Tragedya totaliter bir güçtür. Yaşamda belirli anları beklemekle, bu anları hak ettiğimizi, bunlara hak kazandığımızı düşünmekle totaliterleşiriz. Beklediğimiz şey olduğunda bundan ne gibi bir keyif alınabilir? Olan şey daha önceden bize söylenmiş, istenen ve beklenen bir şeyse bundan ne zevk alınır ki? Sipariş vermenin ne zevki olabilir? Peki bu şey ya olmazsa, ki genellikle olmaz, o zaman şansa ve kadere sövmek, kendimize sövmek, onu bunu şunu suçlamak, anam beni hiç doğurmasaydı keşke demek, Tanrı'dan yardım dilemek, şunu dilemek, bunu istemek, onu arzulamak filan falan niye? İstenen şey olmadığında, o an beklendiği gibi çıkmadığında, hayal kırıklığı niye? Hiçbir şey olmadığı anlamına gelmez ki bu. 3. Çok çok önemli dediğimiz kararları almak için uzun uzun düşünüp taşınırız. Arkadaşlarımıza, akıllı insanlara danışırız. Simgelerden ipuçları çıkarmaya çalışırız. Kahve falına, tarot kartlarına baktırırız. Bir durumdan başka bir duruma geçer, yalpalar dururuz. Kimi zaman bir türlü karar veremeyiz, kimi zaman da ne şuna ne de buna karar verebildiğimizden sağlam oynayıp orta yolu seçeriz. Bazen de alırız o önemli kararı ama hemen ardından onun tam tersi bir karara varırız. Hayatlarımızı düzenlediğimizi düşünmek totaliter bir davranıştır. Yalnızca hayatımızı düzenlediğimizi düşünmek gibi yalancı bir düşünceye kapılmakla kalmıyor, bir de üstelik sevinçleri düzenlemek, kendimiz için en mükemmel ortamı planlamak gibi kibirli ve kendini beğenmiş bir tavır içine de giriyoruz. Bütün bunlar yaşamdan istediğimiz şeyler. Neden bu terim yaşamda istediğimiz şeyler değil? Neden yaşamdan? Neden yaşamdan çıksın? Çünkü anları soyutluyoruz. Yaşamlarımızı bir boşluğun, soyutun, yaşamsızlığın içinde kurmaya çalışıyoruz. Ve orada uzakta bulunan yaşam ne zaman işin içine karışsa, kendini gösterse kaderimize küfrediyoruz. Planlamış olduğumuz şey gerçekleştiğinde o durumu biz yarattık sanıyoruz, o şeref bize ait diyoruz. Olan şey mutlaka beklenen şey değildir. Hoş gelen, mutlaka tasarımızın bir parçası olmayabilir. Hiçbir zaman olmasına arzulamadığımız bir şeyi de istemiş olabiliriz. Neyin, kime, neyi, nasıl, ne zaman, Nerede yapacağını bilemeyiz. Planlar, programlar yapabiliriz ama yaşama sahip çıkamayız. Yaşamımızı denetim altında tutmuyoruz. Kimse tutmuyor. Kader diye bir şey de yok. Kısmet de yok. Yaşamı denetim altında tutan kimse yok. Tutmayan da yok. Süreç akıp gidiyor, biçimlendirerek ve biçimlenerek. 4. Anın yaratılması, beklenmesi aynı zamanda totalitarizm anıdır da. Ölüm anı. Beklentimiz içinde yaşamı öldürürüz. Beklentimiz içinde kendimizi öldürürüz. Öldürürüz çünkü istediğimiz gibi olmamıştır. İstediğimiz gibi olmadı diye öldürdüğümüz nedir? Çocuklarımız istediğimiz gibi olmadı diye onları öldürürüz. Oğlan yerine kız oldu diye. Hiç istenmediği anda oldu diye. Beklenen anın imajı içinde öldürürüz onları. Onları beklentimiz uğruna öldürürüz. İnsanlar neden çocuk sahibi olur? Mutlu olacaklarını sandıkları için mi? Çocuk sahibi olmak mutluluktur, öyle mi? Hayır. Çocuksuz mutlu olmayan kişi çocukla da mutlu olamaz. Bir başka insanın sırtından mutluluk talep etmeye hakkımız yok. Mutluluk her yerdedir. Ancak her yerde mutluluğu bulan kişi bir çocukla da mutlu olabilir. Birinden ya da bir şeyden değil, mutlulukta beraber. Nice babalar oğullarını ve hatta kızlarını kendileri gibi olmaya zorlamışlar, kendi imajlarının kalıbına göre yoğurmaya çalışmışlardır. Ömür boyu ya beklentileri yerine getirmek ya da onlara baş kaldırmak için çabalarız. Yeter. Ortada yaşam var. Yaşam her türlü beklentiden önce gelir. O her şeyin üstünde ve bizimle yek vücut. Biz de onunla yek vücuduz. Yaşama buyuruyoruz çünkü onu düzenlemeye çalışıyoruz. Yaşamı öldürüyoruz çünkü onu düzenleyebileceğimizi sanıyoruz. Gündelik yaşantımızda beklentilerimizle yaşamın getirdiği ya da getirebileceği şeyler arasında bir çatışmayı yaşarız çoğu zaman. Bunu yapmayı çok isterdim ama vaktim yok. Bu cümleyi kim bilir kaç kez söylemişizdir. Zamanın görece olduğunu kavramak için Einstein'ı ve 20. yüzyıl fiziğini hatmetmiş olmamız gerekmiyor. Dünyanın bütün vaktine sahibiz ve hiç zamanımız yok. Her gün beklentilerimizi ön planda tutan yapıları inşa edip bunları ayakta tutma sürecini yaşıyoruz. İnsana kişiliğini, azim ve kararlılığını, gelişme potansiyelini gerçekleştirme fırsatını işte bu beklentilerin verdiği söyleniyor. Anı yaşayın ama anı yakalamaya çalışmayın. Yaşamlarımızda sihirli anlardan oluşan bir sirk kuruyoruz. Yaşamlarımız, her olayın bizi sihirli bir ana götüreceği umuduyla yaşanan bir olaylar dizisi. Sihirli anı kutlama törenleri yapıyoruz. Sihirli an ritüelleri, doğum, bir sihirli an törenidir. Düğün de bir sihirli an törenidir. Zifaf gecesi karı kocanın, iki sevgilinin bir arada geçirecekleri ilk gece sihirli an törenidir. Törenlerin provasını bile yaparız önceden. Okula başladığımız gün sihirli bir andır. Mezuniyet sihirli bir andır. Ölüm sihirli bir andır. Kurtulacağımız günü hatta cennete kavuşacağımız anı bekleriz. Bütün sihirli anlar üzerimize yeni baskılar getirir. Bütün sihirli anlar baskıcıdır. Bunların sevinçlerinde, neşelerinde bile baskı unsuru vardır. Çünkü daha önceden provaları yapılmıştır. O an çok mutlu olacağımız beklentisi içinde sihirli anın yolunu gözleriz.